16. bölüm. Havalar ısınmaya başladı. Ben de yolculuk hazırlıklarına başladım. Bir gün Cuma'yı kaplumbağa yumurtası bulması için kıyıya göndermiştim ki, Cuma koşa koşa gelip, "Kötü, kötü, çok kötü!" diye bağırmaya başladı. "Ne oldu Cuma?" dedim ve bir kano, iki kano, üç kano orada diye eliyle işaret yaptı. Çok korkmuştu. Onu cesaretlendirmeye çalıştım. "Onlarla dövüşebilir misin?" diye sordum. "Çok sayıda gelmek," diye yanıtladı. "Tüfeklerimizle korkutup kaçırırız," diye sakinleştirmeye çalıştım Cuma'yı. Biraz rahatlamıştı. Hemen bir tepeye çıkıp gelenleri gözetlemeye başladım. 3 kano ve 21 kişi tespit ettim. Yanlarında 3 de esir vardı. Cuma'nın yanına dönüp gördüklerimi anlattım. Epey rahatlamıştı. Benimle gelmeye hazırdı. Yola çıktık. Yolda düşünürken, sadece esirleri kurtarmamız gerektiği, bize hiçbir zarar vermemiş bu insanlara kötülük yapmamamızın en doğrusu olacağı konusunda kendime öğütler veriyordum. Ormana girdik, ses çıkarmadan dikkatle ilerledik. Cuma'yı bir ağacı çıkıp olan biteni izlemesini ve gelip bana bildirmesini söyledim. Dediğimi hızlı yaptı. Esirlerden birinin sakallı ve beyaz biri olduğunu da belirtti. Çalıların arasından ilerledim. Cuma'ya benim yaptıklarımı birebir yapmasını söyledim. Başıyla "anlaştık" hareketi yaptı. Yeterince uygun bir mesafeye gelince onlara doğru ama hedef almadan ateş ettik. Oturanların hepsi ayağa fırladı. Ne yapacaklarını bilemeden oradan oraya koşturdular. Bir kez daha ateş ettik. Bazı küçük saçmalar sekerek ufak yaralanmalara sebep oldu maalesef. Biz de fırlayıp açığa çıktık ve hızla koşarak üstlerine doğru gittik. Hemen elleri bağlı esirleri çözdü Cuma. Adamların kaçmasına göz yumarak oyalandık. Bu arada havaya birkaç el daha ateş etmiştik. Adamlar bu arada kanolarına atlayıp bizim menzilimizden çıkmaya gayret ediyorlardı. Bu arada ağaçların oraya bağlanmış, sırtı denize dönük bir başka esir olduğunu fark ettik. Cuma onu da çözmek için yanına gitti ve bir anda adama sarılıp öpmeye, havalara zıplayıp dans etmeye başladı. Bir süre sonra kendine geldiğinde bu adamın babası olduğunu söyleyecekti. Babasıyla o kadar güzel ilgilendi ki anlatamam. Kendisi hiçbir şey yemiyor, babasına yediriyordu. Babasının göğsüne başını yaslayıp ellerini ovalıyordu. Bir ara su bittiğinde eve kadar öylesine hızlı gidip geldi ki İnanamazsınız. Kendisi bir yudum bile içmedi. Bir süre orada toparlanmaya çalıştık. Ben de diğer esirle ilgileniyordum. Adam İspanyoldu. Çatpat bildiğim İspanyolca ile onu rahatlatmaya çalışıyordum. Esirlerden biri adamlarla kaçmıştı. Ortalık sakinleşince Cuma'nın babasını ve İspanyolu sandala bindirip eve götürmeye karar verdik. Adadaki insan nüfusu 4 kişiye çıkmıştı. İlk günler esirlerin bakımıyla ilgilendik. Onlara besleyici yemekler hazırladık. Cuma'nın babasıyla Cuma'nın çevirmenliği sayesinde iletişim kuruyorduk. Adamların güçlerini toplayarak yeniden gelip gelmeyeceklerini sordum. Cuma da babası da bunun mümkün olmadığını belirtti. Adamların çok korktuğunu, çıkardıkları seslerden dehşete kapıldıklarının anlaşıldığını, eğer yurtlarına sağ salim dönmüşlerse kendi insanlarına bu adada kötü ruhların olduğunu anlatacaklarını ve bir daha asla gelmeyeceklerini söylediler. Ben o kadar emin değildim. 17. bölüm. Uzunca bir süre hiç kana görmedik. Benim endişem de kayboldu böylece. Cuma'nın babası da onlarla birlikte ana karaya dönmemi önerdi. Adadan ayrılmayı tekrar düşünmeye başladım. Ama ne ölçüde riske girdiğimi bilemiyordum. Bu yüzden adadan ayrılma tartışmalarına ara verdik. Bu süreçte tarım alanlarımızı genişletmeye karar verdik. Aynı zamanda evcil keçi sürümüzün sayısını da arttırdık. Ayrıca o kadar çok üzüm toplayıp kuruttuk ki bu üzümlerle 80 fıçı şarap yapılırdı herhalde. Ekinleri toplama zamanı geldiğinde son derece kaliteli arpa ve pirinç kaldırmıştık tarladan. Bu arada İspanyol adam ve Cuma'nın babasıyla bir konuda anlaşmıştık. Biz Cuma ile adada kalacaktık. Diğer ikisi kanoya binip Cuma'nın adasına gidecekti. Oradakilere bizden bahsedecek, yanımıza geri dönüp oradaki durumdan bizi haberdar edeceklerdi. Ben de adadan ayrılmayı onlardan gelen haber üzerine düşünecektim. Bu anlaşmadan sonra iki adam yola çıktı. Gitmelerinden 8 gün sonra Cuma koşa koşa gelip "Gelmek, onlar gelmek!" diye bağırdı. Bizimkilerin geldiğini sanıp dışarı fırladım ama gördüğüm yelkene açılmış başka bir sandaldı. Hemen Cuma'ya seslenip saklanmasını tembihledim. Ben de gelenleri gözetlemeye giriştim. Anladığım kadarıyla gelen bir İngiliz gemisiydi. Bunu fark edince çok değişik duygulara kapıldım. Ayrıldığım ülkenin vatandaşları geliyordu ama buralar İngilizlerin ticaret güzergahında olan yerlerden değildi. Gelenler gerçekten İngiliz ise pek de hayırlı işler için gelmiyorlardı. Güvenli bir yer arıyormuş havalarında kıyıya yaklaştılar. Ben de bulunduğum yerden ayrıldım ama gözetlemeye devam ettim. Karaya çıkanların çoğu İngiliz'e benziyordu. Bazıları Hollandalı gibiydi. Onların yanında da esirler vardı. Cuma hayretle yanıma yaklaştı ve "Usta, İngilizler de vahşiler gibi olmak," dedi. Esirlere ne yapılacağını merakla beklemeye başladık. Bu arada esirleri kurtarabileceğim aklıma geldi. Tıpkı Cuma'nın babası ve İspanyolu kurtardığım gibi. Esirlere kötü davrandılar. Sonra adaya dağıldılar. Sanki esirleri orada kaderlerine terk etmiş gibiydiler. Adaya ilk düştüğüm günler aklıma geldi. Ben de onlar gibi çaresiz ve ümitsizdim. Gelgit olduğu için 10 saatten önce denize açılamazlardı. O zaman da hava iyice kararmış olurdu. Ben de gece olunca konuşmalarını daha iyi dinlerdim. Cuma'ya da silahlanmasını söyledim. Eğer çarpışmaya gireceksek gece gitmeliydik. Ama o adamların neler düşündüklerini de bilmiyordum ki. Cuma'yı nöbetçi bırakarak yanlarına gitmeye, en azından görünmeye karar verdim. Gizlenerek epey yaklaştım ve İspanyolca "Hey, siz kimsiniz?" diye seslendim. Hepsi birden ayağa fırladı ve beni görünce şaşakaldılar. Sonra kaçmaya yeltendiler. Ben İngilizce konuşunca durdular. "Dostum ben," dedim. "İzin verin, size yardım edeyim." İçlerinden biri "Acaba bu gerçek bir insan mı?" dedi. "Hiç meraklanmayın," dedim. "Ben de bir insanım ve size yardımcı olabilirim." Aynı adam "Ben geminin kaptanıyım," dedi. "Adamlarım bana isyan etti ve beni öldürmeyip burada terk etmeye karar verdiler. İsyancıların bazıları gemide bekliyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz." "Sizinle gelenler nereye gitti?" diye sordum. Ağaçlık alanı gösterdi. "Ormanın içine uyumaya gittiler. Bizimle sizinle konuştuğumuzu görürlerse kesin sizi öldürürler." "Silahları var mı?" "İki av tüfeği var ama biri sandalda," diye yanıtladı esirler. "Tamam," dedim. "Siz bana bırakın." Onları isyancılardan uzak bir yere çekip konuşmayı önerdim. Kabul edip geldiler. "Bakın," dedim. "İki şartla sizi kurtarırım. Birincisi, bu adada tek yetkili benim. Bu yüzden adaya zarar vermeyecek, benim talimatlarıma uyacaksınız. İkincisi, gemiyi kurtarırsak beni ve adamlarımı parasız olarak İngiltere'ye götüreceksiniz. Anlaştık mı?" Sevinçle kabul ettiler. Döne döne bana şükranlarını sundular. "Pekala," dedim. "Onlar uyanmadan havaya ateş edelim ve korkup bize boyun eğmelerini sağlayalım." Hepsine birer tüfek dağıttım. Onlar da kimsenin burnunun kanamasını istemediklerini vurguladılar. Bu arada İsyancılardan bazılarının uyandığını işittik. Kaptan hemen hareketlendi. Onu uyarmama rağmen beni dinlemedi ve öne atılarak ateş açtı. Ama kimseyi hedeflemediğini hemen anladım. İsyancılara seslenerek direnmemelerini, geri dönene kadar herhangi bir kalkışmada bulunmayacaklarına dair teminat verirlerse kimseye zarar vermeyeceğini söyledi. Karşı taraf samimiyetle kabul etti ve kaptan da silahını indirdi. Ama gemideki adamları nasıl ikna edeceğimizi bilmiyorduk. Kaptanla bu konuyu tartışıp duruyorduk. Bu esnada onu adaya gelme sürecimi anlatıyor, evimi, yaptığım aletleri, diktiğim ağaçları gösteriyordum. Her seferinde hayretler içinde kalıyordu. En sonunda gemidekileri şaşırtmak gerektiğinde karar kıldık. Çünkü hareketsiz kalırsak arkadaşlarını aramak üzere kıyıya çıkacakları kesindi. Öncelikle sandalı batırmalıydık. Belki o zaman çekip giderlerdi. Oturup plan yaptık. Sandalı iyice kıyıya çekip altına kocaman bir delik açtık. Başka neler yapmalıyız diye düşündük, taşındık. Bu esnada gemiden bir el ateş edildi. Elimizdeki isyancılar bunun işaret atışı olduğunu söylediler. Gemidekiler birkaç el daha ateş ettiler. Bizim tarafta hareket olmayınca gemidekiler suya bir sandal daha indirdiler ve kıyıya doğru kürek çekmeye başladılar. Kaptanın dediğine göre gelen adamlardan üçü son derece güvenilir, iyi ahlaklı insanlarmış. Ama diğerleri çok kötüymüş. Tebessümle baktım kaptana. Sandal kıyıya yanaştı. Hepsi karaya çıktı. Hemen diğer sandala koştular. İçindeki her şeyin alındığını ve sandalın altında kocaman bir delik açıldığını gördüler. Aralarında kısa bir görüşme yapıp arkadaşlarını bulabilmek umuduyla birkaç kez daha bağırdılar. Sonra bir yarım daire oluşturup adanın içine doğru ateş aça aça yürüdüler. Biz hiçbir şekilde karşılık vermedik. Sadece siper alıp izledik onları. Sonuç alamayacaklarını düşünüp hemen sandala bindiler. Sonra geri dönüp içlerinden üç kişiyi sandalda bıraktılar. Geri kalanlar arkadaşlarını aramaya koyuldu. Benim evimi bulamayacaklarına emindim ama ne yapacağımızı da bilemedim. Bekleyip görmekten başka çaremiz yok gibiydi. Karaya çıkan yedi kişi ilerliyor, sandalda kalan üçü onları izliyordu. Bu yedi kişi bitişik nizam ilerliyordu ve gittikleri yön benim evimin istikametiydi. Keşke bize doğru gelselerdi. Sürekli seslenip bağırdılar. Kıyıdan çok uzaklaşmak istemedikleri davranışlarından anlaşılıyordu. Bu sırada kaptan bana, bunlar yeniden işaret ateşi açacak, biz de arkalarından sokulup tüfekleri boşaldığında yakalayalım onları dedi. Ama bunu hayata geçiremedik. Epey bekledik. Onlar da bekledi ve kıyıya dönmeye karar verdiler. Gemiyi geri alma umudumuz sönmekteydi. Adamlar arkadaşlarından vazgeçip denize açılacak gibi görünüyordu. Birden zihnimde bir şimşek çaktı. Cuma'ya küçük koyun üzerindeki tepeye çıkın ve avazınız çıktığı kadar bağırın dedim. Adamlar cevap verirse yeniden bağıracaklardı ve sürekli bağırarak onları adanın içine doğru çekeceklerdi. Biz de bu taraftan onları çembere aldık.